Ayrım 23, sayfa 205. Üstad ve Marco Polo'ya dair. Üstad her ay özenle kızacak bir mesele seçer, o ayın konusunu belirler, yazılarında, sohbetlerinde ve televizyon konuşmalarında otomatik bir çekiç gibi hep aynı noktayı vurgular. Geçen ay Osmanlılardaki gericilik hareketlerine, Bellini'ye resmini yaptıran Fatih'le padişah olunca saraydaki bütün resimleri, babasınınki dahil, günah diye çöpe atan Bayezid'in çelişkisine, İbn-i Rüşd ile Gazali taraftarlarının Fetih Konstantiniyyesindeki tartışmalarına ve 17. yüzyılda Halife Padişah ve Şeyhülislam dahil neredeyse herkesi kafir ilan etmiş olan Kadızadeliler hareketine yoğunlaşmıştı. Bunları bilmeden İslamcı hükümeti anlayamazsınız. Nereden çıktılar diye sorar durursunuz, diyordu. Bu ayki nefret objesi ise milliyetçilik. Her Türk asker doğar ya da bir Türk dünyaya bedeldir şeklinde tezahür eden ilkel milliyetçilik tepesinin tasına attırıyor. Yoksa kültür milliyetçiliği onun da kabul edebileceği bir şey. Ama adamların ne kültürden haberi var ne milliyetçilikten kardeşim. Varsa yoksa Viyana önleri, Ziget var, Otranto, ben ki diye başlayan padişah mektupları vesaire. 100 yıl önce Rus ordusunun İstanbul'un bir semti olan Yeşilköy'e girip, üstelik de bir zafer anıtı yaptıklarını saklamak için o semtin adını Ayastafenos diye öğretirlerdi. Belki de çok uzaklardaydı bu tuhaf isimli yer, değil mi ya? Üstad masadan ufak tefek kırmaya çalışan gazeteciye, ''Otur bakalım delikanlı.'' diyor. ''Nereye? Daha sınav bitmedi.'' Gazeteci tuvalet filan diye bir şeyler mırıldanıyor ama yalan olduğunu o kadar belli ediyor ki üstad daha da kızıyor. ''Son konumuz mastürbasyondu değil mi?'' Çekingen bir tavırla yerine oturan gazeteci başını evet anlamında sallıyor. ''Peki söyle bakalım.'' diyor üstad. ''Sen hiç mastürbasyon yaptın mı?'' Gazeteci ne diyeceğini bilemiyor. Yaptım dese bir türlü, yapmadım dese bir türlü. Karısı başını önüne eğmiş, hiç kimseye bakmamaya çalışıyor. Üstad yine gevrek kahkahalarından birini patlatıyor. Tamam, tamam, affettim. Bir daha beni kızdırma. Yoksa karını hiç aldattın mı diye sorarım ha, dedikten sonra ötekilere dönüyor. Söyleyin bakalım, Marco Polo nereye seyahat etmişti? Bütün masa Çin, diye cevap veriyor. ''Aferin size.'' diyor üstad. ''Peki yanında yıllarca kaldığı Çin hükümdarı kimdi?'' Bu soruya kimse cevap veremiyor. Birbirlerine bakıyorlar. Bir kadın, ''Çin imparatoru.'' diyor. ''Adı neydi ayol? Han mıydı, neydi?'' Üstad ona pek aldırmıyor. Kadınlara fazla ilişmez çünkü. ''Peki size bir soru daha.'' diyor. ''Cumhuriyet devrimlerini savunduğu için 1930 yılında Menemen'de gericiler tarafından başı kesilerek öldürülen subayın adı neydi?'' Masa hep birazdan okulda öğrendiklerini tekrarlayarak Kubilay diye cevap veriyor. Bu konuda ezberler tamam. Eğer soracak olsa Derviş Mehmet'i de anlatırlar. Üstad tamam diyor. Şimdi bir şey hatırladınız mı? Başı kesilen şehit Teğmen'le Marco Polo'nun ilişkisini bir türlü kuramadıkları için tepe sersemine dönmüş olan masadakiler umutsuz gözlerle birbirini süzüyor. Üstad bir süre bekliyor. Hepsine tek tek baktıktan sonra o hükümdarın adı da Kubilay'dı diyor. Kubilay Han. Çünkü o sırada Çin ülkesi Moğol Türk Hanedanlığı tarafından alınmıştı. Pekin'de imparator olarak bizden biri yani Kubilay Han oturuyordu. Şimdi bunu sorsan, bu salondaki hiçbir salak bilmez, bilir mi? Dolaylı olarak kendilerinin de salak olduğunu kabul eden masadakiler hep bir ağızdan, ''Bilmez hocam.'' diyorlar. ''Peki.'' diyor üstad. ''Bu nasıl milliyetçilik? Bill Gates'in bildiği Harzemli'yi bilme, Çin'de Yuan Hanedanı'nı kurarak bu ülkeye yıllarca hükmeden, o olmasaydı bugünkü Çin olmazdı denen büyük Kubilay Han'ı bilme, Rippling'in Kubilay Han şiirini hiç bilme, Italo Calvino'nun Kubilay Han'la Marco Polo arasındaki konuşmaları düşlediği görünmez kentleri bilme, sadece internet haberlerine, gazete manşetlerine bak, ekranda dedikodu takip et, hafta sonu maçlarda bağır, sonra da övün, dur. Senin hakkın yok kardeşim övünmeye. Çünkü sen bu kültür geleneğine ait olmayan cahil bir köylüsün. Bir sessizlik oluyor. Gazeteci, üstat diyor. Gerçekten ihtiyacım var. İzin verirseniz 2 dakika. Peki diyor üstat. Sonra da masadan aceleyle kalkan genç adamın arkasından sesleniyor. Fazla tutma onu, elinde kalır yoksa. Ha. Hem doktor ağır kaldırma dememiş miydi sana? Ha. Bu üstad tanındığı gibi bir felsefe profesörü mü yoksa stand-upçı mı belli değil doğrusu. Üstadın gücü biraz da karşısındakinin hiçbir şey bilmediği yolundaki kesin inancından, buna rağmen onlarla kendisini yakınlaştıracak hiçbir çabada bulunmamasından, onların bilemeyeceği bir terminolojiyi kullanmaktan hiç çekinmemesinden geliyor. Yoksa o da bilir masadakilerin Rudyard Kipling'i, Kubilay Han şiirini filan duymadığını. Ama bu onu engellemiyor. Onlara anlamasalar bile engin ve ödünsüz bir bilgi dünyasının varlığını küstahça hatırlatıyor. Küstahlık da işine yarıyor elbette. Çünkü aralarındaki uçurumun çok derin olduğunu ihtar ediyor. Yoksa bu memleketi biliyor o. Gençlik yıllarındaki gibi çekingen ve kibar davransa hem kel hem fodul olanlardan çok çeker. Hiç kimsenin bir şey öğrenmeye niyetli olmadığı, bilenleri de suçladığı bu toplumda aradaki fark az olursa herkes hemen dikleniverir, onları susturmak için farkın anormal derecede açılması gerek. Bir de tepeden bakma zırhını kuşanmak elbette. Sessiz gözlemciye dair. Üstat kadar, hatta belki de daha derin gözlemleri olan bir başkası, ayrı bir masada sesini kesmiş oturuyor. Üstad gibi deyim yerindeyse cesur değil, utangaç bir adam. Genel tuvaletlere gitmek zorunda kaldığı zaman diğer erkekler gibi pisuarlara yapamaz. İlle de arkasında kilitlenmiş bir kapı ister. Kendisine bir şey sorulduğu zaman kekelemeye başlar, yüzü kızarır. Hele kadınlarla hiç rahat değildir. Onun en iyi yaptığı iş deneme kitapları yazmak, iki ayrı dilden yaptığı çeviriler ve gazetedeki kültür yazılarıdır. Böylece kendisine epey saygınlık sağlamıştır ama bu davetlerde susar ve dinler. Bulunduğu masada o sırada sinema konuşuluyor. Bir kadın, aman o ne öyle, Recep İvedik mi ne, tek kelimeyle iğrenç, iğrenç diyor. Başka biri, gitmem tabii o filme diyor. Ama geçen gün televizyonda oynuyordu, bir bakayım dedim. Aman sahiden iğrenç bir şey, nedir o öyle? Çıplak kafası parlayan ince yüzlü adam, ama diyor, filmin hasılatı müthiş. 7 milyon bilet satmış, dile kolay. Ortalama 6 dolardan hesapla, vallahi bravo. Bu hesapları yapan finansçının karısı ona dik dik bakarak, para kazanmış olması iğrençliğini ortadan kaldırmaz, diyor. Bizim kendi halindeki köşe yazarı Suat Haznedarsa içinden, işte tam da bu dediğiniz nedenlerden hanımefendi diyor. Recep İvedik tiplemesi para kazandığı için iğrençleşti. Sonra geçenlerde yazdığı bir yazıyı hatırlıyor. Bu insanlar onun yazdığı küçük ve ciddi gazeteyi okumadıkları, genel olarak da onun yazdığı tarzdaki yazıları okumaya dayanamadıkları, gazetelerde ancak dedikodu yapan köşeleri sevdikleri için o yazısını görmüş olamazlar. Görseler bile kendisi hala eski kafalı bir yazar olarak paragraflar halinde yazdığı için Türkiye'de pek az kişi bunu okuyabilir. Türk basını çoktan beri düz yazıyla şiiri birleştirmiş, her cümleyi ayrı bir paragraf olarak yazıyor. Böylece okur da beyazlığı, boşluğu çok olan kısa cümleleri okuyabiliyor. Noktalı virgüllerle filan bölünen, yön değiştirerek etken edilgen konumlara geçen paragraflarsa tedavülden kalkan bir para gibi olmuş. Zaten postmodern dünya, modernitenin feci yanlışlarına karşı koyacağım derken başka bir aşırılığa yuvarlanmış. Eğitimi, bilgiyi, insan ruhunun yücelmesini, yazın, estetik gibi temel kavramları düşman belleyip her şeyi ilkel kimlik algısı üstünden okumaya başlamış. Sesini çıkarmıyor elbette ama bu yalın kat aydınlara siniri bozuluyor. Hele bir de aydın olduklarını kanıtlamak için her şeye çok da demiyorlar mı? Bu tavrı çok da anladığım söylenemez veya çok da anlamlı bulmadım. Yani az mı anladın, az mı anlamlı buldun diye sormak istiyor onlara. İşte böyle dil modaları vardı. Zamanın moda kavramları ise kimlik, resmi tarih, yüzleşmek, algı ve yanlış tercüme edilen Zeitgeist. Almanca'da ruh Seel idi. Peki Geist ne demelerinin anlamı üstüne kafa yoran kaç kişi vardı? Zamanın ruhu deyip geçiyordu herkes. Sanki nane ruhuydu. Burada cebinden küçük defterini çıkarıp her zaman olduğu gibi not alıyor. Marx ve Engels'in Komünist Manifestosu'nun ilk cümlesinde hangi kelimeyi kullandığına bak. Geist mi, spektre mi? Suat Haznedar o yazısında 70'lerin köyden şehre göç dalgasının başlarındaki Şaban filmleriyle 2000'lerin Recep İvedik filmlerini karşılaştırıyordu. Şilçam el yordamıyla dönüşümü saptamıştı. Aptal gülüşlü, saf, kentlilerin alay ettiği, kentlilerin karşısında ezilip büzülen, hele onların kızlarına yan gözle bile bakmaya cesaret edemeyen İnek Şaban'dan, önüne gelene posta koyan, vurdu mu deviren, nispeten zenginleşmiş, küstah, kentlileri ezen Recep İvedik'e dönüşmesinin öyküsüydü bu. Ve bir sürü sosyolojik araştırmadan daha sağlam bir gözlemdi. Suat Haznedar gazete yazısında şöyle diyordu. Bu olayı sadece bir sinema başarısı olarak değil, toplumun yüzüne tutulan bir ayna olarak görmekte yarar var. Türk toplumu Recep İvedik'te kendini seyrediyor. Özellikle büyük şehirlerde sokağa çıktığınızda karşılaştığınız 10 kişinin 8'i ona benziyor. Bu açıdan toplumsal bir fenomenle karşı karşıyayız. Demek herhalde yanlış olmaz. Eskiden Kemal Sunal filmleri çok tutulduğu için insanın aklına ister istemez Şaban tiplemesiyle Recep İvedik tiplemesini karşılaştırmak geliyor. Şaban, büyük gücün başlangıcında köyden şehre yeni gelen, alçak gönüllü gecekondu mahallelerinde oturan, başını döndüren şehir karşısında köy safiyeti taşıyan, etrafa şaşkın şaşkın bakan bir tipti. Şehrin katakullilerine aklı ermezdi. Yüksek binalara bakarken şapkası düşerdi. Gördüklerine hayran olurdu. Karşısına çıkan kızın yüzüne bakarken ağzını toplayamazdı. Şaban zamanla şehre alıştı. Oturduğu gecekondunun yerine kaçak bir dükkan açtı. Akrabalarıyla birlikte siyasi bir partinin yandaşları arasına girdiği için himaye edildi. Artık kentlilere çekinerek bakmıyordu. Eline para geçmişti. Kentli kızları aşağılıyor, sokakta karşısına çıkanlara amaçsızca kötülük ediyor, ikide bir "Hayt ulan!" diye bağırıyor, milli maçlardan sonra silah sıkıyordu. Yüzünden o insani gülümseme silinmiş, tam tersine gördüklerini aşağılayan yeni efendisiydi o ve eski efendileri aşağılama hakkına sahipti. Böylece Şaban Recep'leşti. Ve Türk toplumu kendi yüzünü Şaban'da değil, bu yeni Recep'te görmeye başladı. Çünkü Şabanlar hızla azalıyor. Recep'lerse her geçen gün artıyordu. İstanbul'un kodamanlarını önüne diziyor ve "Adam olun lan!" diye bağırıyordu. Bu dönüşümü siyasi bir gelişme sananlar fena halde yanılır. Mesele kültürün değişimidir. Belki çoğu kişi için kötümser bir yazıydı ama günlük hayattaki sakin tavrının aksine yazılarında gayet keskin olan Suat Haznedar her gün görüşlerinin doğrulandığını görüyordu. Emeğe ve yemeğe dair. 30 garson masalara yetişmek için birbirlerine çarpmamaya çalışarak, eğilerek, bükülerek, kollarına yığdıkları bir sürü tabağı devirmemek için türlü ustalıklar yaparak çırpınıyor. İçlerinde Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelmiş çocuklar var. Esmeri, sarışını, uzunu, kısası ama hepsi otel kuralları gereği bıyıksız. Bıyık, sakal, uzun saç yasak garsonlara. Yakın arkadaş olmasalar bile hepsi de kader birliğinin getirdiği bir dayanışma içindeler. Herkes birbirinin ufak tefek kusurunu ya da kendi kafasına uymayan taraflarını görmemeye çalışıyor. Sohbetlerine de her zaman futbol egemen oluyor. Ancak aralarında iki kişi var ki ötekilerden daha çok dikkat çekmekte. Bunlardan biri esmer, iri kıyım ama hantalca bir Anadolu delikanlısı. Aklını dizi oyunculuğuyla bozmuş ve o dizilerde oynayan Kletki de tuhaflaşmış. Sürekli kendisini izliyor, aynaların önünden kendine hayran bir bakış atmadan geçemiyor. Hatta eline aldığı kaşıkta, çatalda bile suretini arıyor. Tek kulağına taktığı sahte yapkın bakışlar atıyor. Bir masanın yanından geçerken, yakışıklı diye bir söz kulağına çalınmaya görsün. Kendisinden bahsedildiğini sanarak hemen oraya yöneliyor. Efendim? Diye soruyor. Oturanlar da onun bütün umutlarını boşa çıkarırcasına boş ekmek sepetini gösteriyor ya da su istiyor. Oğlanın bu huyunu fark eden diğer garsonlar arada bir ona ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Ünlü dizi oyuncularının adlarını sayarak senin eline su dökemez diye dalgalarını geçiyorlar. Ama zavallı oğlan o kadar kendini kaptırmış ki çok açık olduğu halde dalga geçildiğini anlamıyor. Vallahi mi? Sahi mi? Diyerek sevinçten göklere uçuyor. Bir başka ilginç garson doğu illerinden gelen ufak tefek, esmer, göğüs kılları gömleğinden taşan bir çocuk. K harf eden bir şivesiyle tam şark suyu içmiş tanımına uygun görünüyor ama hareketleri kadınsı. Dirseklerini vücuduna çok yakın tutuyor. Bu yüzden masaya bir şey koyup kaldırırken kırıtır gibi hareketler yapıyor. Zaten konuşması, bakışları, sesi, yürüyüşü, el hareketleri, gülerken başını savurması ve çıkardığı sesler, kısacası bütün hareketleri eşcinsel olduğunu ortaya koyuyor. Onun için zor bir durum. Çünkü insanlar eşcinsellerin eğitimli, kentli, zengin, kültürlü, bakımlı olmasına alışmış. Köylü bir eşcinseli kabul etmeye hazır değiller. Nedense eşcinsellik bir kentli tavrı gibi algılanıyor. Oysa köyde doğup büyüyen bu çocuk kendini bildi bileli böyleydi. Daha el kadarken kızlarla oynamaya, arada sırada gizli gizli onlar gibi giyinmeye bayılırdı. Garson arkadaşları ona alışmışlardı. Temiz kalbi, sempatik konuşmaları ve dillere destan dürüstlüğüyle herkesin sevgisini kazanmıştı ama şef yine de onu her türlü kazaya belaya karşı uyarma ihtiyacı hissederek "Vallahi elime erkek eli değmedi, yemin ederim değmedi." Ayrım sonu. Sayfa 214.